Ayrım 11. Ölmesi Gereken Kız. David Lagercrantz. Sayfa 142. Lisbeth Camilla'nın Stockholm'in Strandvågen Caddesi'nde bir dairede olduğunu biliyordu. Camilla'nın hacker'ı Yuri Bogdanov ve eski GRU ajanı gangster Ivan Galinov da oradaydı. Hemen harekete geçmesi gerekiyordu ama boş verdi. Mikael'in şerpasını araştırmaya devam etti. Belki bir tür kaçıştı bilemiyordu. Ben Weaver'ı ile DNA dizisinde diğerlerinden ayrılan tam 67 markör buldu. Hepsini teker teker inceledi ve en sonunda baba tarafından da haplo gruba ulaştı. Buna DM-174 deniliyordu. Bu da çok olağanüstü bir şeydi. Duruma bağlı olarak iyi ya da kötü olabilirdi. Paulina'nın işaret ettiği Moskova'daki DNA dizilimi şirketi Y-Full'ün arama motorunda gruba tıkladı bekledi. Zaman aldı, küfretti. ''Ne yavaş çalışıyor bu bok?'' Bir sonuç alacağını düşünmüyordu Lisbeth. Aslına bakılırsa ne yaptığını bilmiyordu. Bu işe son verip bütün dikkatini Camilla'ya yöneltmeliydi. Ama cevap geldi. Lisbeth bir ıslık çaldı. 150 soyada dağılmış, 212 sonuç almıştı. Beklediğinden çok daha iyiydi. Gözlerini kapattı, yüzüne birkaç şaplak attı. Hepsini gözden geçirmeye başladı. Dizideki diğer olağanüstü varyantları araştırdı. Durmadan bir isme rastlıyordu. Bir yanlışlık olmalıydı ama hep aynı isim çıkıyordu karşısına. Robert Carson, Denver, Colorado. Adam Asyalılara benziyordu. Bunun dışında düpedüz Amerikalıydı. Maraton koşucusu, slalom kayakçı, jeolog, 42 yaşında 3 çocuk babası biri, aktif bir demokrattı. Seattle'da büyük oğlunun gittiği okula yapılan bir silahlı saldırıdan sonra silah lobisi, Ulusal Tüfek Birliği NRA'in şiddetli muhalifi olmuştu. Robert Carson boş zamanlarında soy araştırması yapıyordu. 2 yıl önce büyük bir Y kromozomu analizi yapmıştı. Bu analiz dilencinin EPAS 1'indekiyle aynı mutasyonu gösteriyordu. İnternet sitesi rootsweb.ancestry.com'a süper genim var diye yazarak neşeli bir fotoğrafını göndermişti. Üzerinde bir tulum, başında Colorado Avalanche hokey takımının şapkası vardı. Kayalık dağlarda bir ırmağın kenarında pazılarını şişirerek poz vermişti. Dedesi Dava Dorje, Güney Tibet'te Everest'e fazla uzak olmayan bir yerde yaşıyormuş. Çin işgalinden sonra 1951 yılında Khumbu Vadisi'ne göçmüş. Nepal'deki Budist Tengboche Manastırı'na yakın bir yerde yaşayan akrabalarının yanına yerleşmiş. Dedesinin Kunde köyündeki hastane açılışında Edmund Hillary ile birlikte çekilmiş fotoğrafı vardı. Dedesinin 6 çocuğundan biri Lobsang'tı. Gözü pek, yakışıklı. Belki inanmayacaksınız ama Rolling Stones hayranı diye yazıyordu Robert. Şöyle devam ediyordu. Onunla hiç karşılaşmadım. Annem grubun en güçlü tırmanıcısı olduğunu anlattı. Her zaman en yakışıklı ve en karizmatiği olduğunu da. Tabii annemin son derece taraflı olduğunu unutmamak gerekir. Ben de onun gibiyim. Lobsang Dorje, 1976 Eylül'ünde Everest'e batı tarafından tırmanacak olan İngiliz sefer grubuna katılmıştı. Amerikalı Christine Carson da bu gruptaydı. Carson ornitologdu. Himalaya eteklerindeki kuş popülasyonunu, ötücü kuş çeşitliliğini araştırıyordu. 40 yaşındaydı, bekardı, çocuğu yoktu. Michigan Üniversitesi'nde profesördü. Ana kampta şiddetli mide bulantısı ve baş ağrısına yakalandı. Namche pazara dönüp doktora gitmeye karar verdi. 9 Eylül'de aralarında Lobsang Dorje'nin de olduğu grubun 6 üyesinin zirveye yakın bir yerde öldüğü haberini aldı. Christine Lobsang Dorje'den hamile kalmıştı. Çocuğunu doğurmak için eve döndü. Hassas bir durumdu. Lobsang daha 19'undaydı. Christine'den 21 yaş daha gençti. Üstelik Khumbu Vadisi'nden bir kızla nişanlıydı. Christine 1977 Nisan'ında Michigan Ann Arbor'da çocuğunu doğurdu. Adını Robert koydu. Kesin bir şey söylenemese de genetik seleksiyonda rastlantısallık her zaman olurdu. Robert'la dilenci 4 ya da 5 kuşak önceden akrabaydı. 17. yüzyılda ortak ataları olmalıydı. Abartılacak bir yakınlık değildi. Ama Lisbeth, Mikael'in boşlukları doldurabileceğini tahmin etti. Özellikle soruna bu kadar ilgi duyan Robert Carson gibi konuşkan ve hevesli biri varken. Lisbeth önceki yıl Kumbu Vadisi'nde babasının akrabalarıyla buluşan Carson'ın resimlerini buldu. Mikael'e yazdı. Senin adam bir Şerpa, büyük ihtimal Nepal'de, belki Lhotse, Everest ya da Kanchenjunga'da tırmanış gruplarından birinde hamallık ya da rehberlik yapmış. Denver'da bir akrabası var, bilgileri ekte. Troll fabrikalarıyla ilgili makalene dönmeyecek misin? Son cümleyi sildi. İşini nasıl yapacağı onun sorunuydu. Mesajı gönderdi, Paulina'yı aramak için dışarı çıktı. Jan Bublanski, Sonja Modig ve Nor Mollerstrand boyunca yürüyüşe çıkmıştı. Yürüyerek toplantı yapmak yeni icatlarındandı. Böyle daha iyi düşünülüyor diye açıklamıştı. Ama daha çok fazla kilolarıyla kondisyonunu düşünüyordu herhalde. Son günlerde en küçük bir harekette soluk soluğa kalıyordu. Sonya'nın adımlarına ayak uydurmakta zorlanıyordu. Her konuda konuştular. Nihayet Mikael'in telefonda söylediği konuya geldiler. Sonja Hornsgatan'daki televizyoncuda konuşulanları anlattı. Bublanski iç geçirerek dinledi. Niçin herkes kafayı Forsell'e takmıştı? Yaşanan her kötülüğün arkasında onun olduğunu düşünüyorlardı. Bublanski bunun nedeni umarım Forsell'in eşinin Yahudi olması değildir diye geçirdi içinden. Tuhaf bir durum dedi.
Öyle, karmaşık bir şey.
Sence başka bir neden olabilir mi?
Belki kıskançlık.
Zavallı adamın neyini kıskanacaklar?
En diptekilerde de kıskançlık var.
Orası öyle.
Romanyalı bir kadınla konuştum diye devam etti Sonja. Mirella diye biri. Adamın o bölgedeki diğer dilencilerden daha fazla para kazandığını söyledi. Gururlu halinden dolayı insanlar daha cömert davranıyormuş. Bu da ondan daha uzun zamandır o bölgede olan dilencileri öfkelendiriyormuş.
Cinayete kadar uzanacak bir şeye benzemiyor.
Belki öyle ama adamın çok parası varmış. Beeses Torget'teki sosis büfesinin ve Hornsgatan'daki McDonald's'ın sadık müşterisiymiş.
Tabii Rosenlundsgatan'daki içki dükkanının da vodka bir alıyormuş.
Bir de...
Evet.
Birkaç seferde Volmar Yixkulsgatan'da görülmüş, kaçak içki alıyormuş.
Öyle mi? Bublanski düşüncelere daldı.
Ne düşündüğünü biliyorum dedi Sonja. Kaçak içki satanlarla konuşalım diyorsun.
Öyle yapalım dedi Bublanski. Hunter Gargatan'a çıkan yokuşu tırmanmak için derin bir nefes aldı. Aklı tekrar Forsell'e ve Forsell'in eşi Rebecca'ya gitti. Yahudi cemaatinde birkaç defa karşılaşmış, ondan etkilenmişti. Uzun boylu bir kadındı. 1.85 vardı. İnce yapılı, kibar yürüyüşlüydü. Kara gözleri büyük ışıltılıydı. Bublanski bir an aileye yönelen öfkeyi anlar gibi oldu. Böylesine enerji dolu insanlar pek sevilmezdi. Çünkü başkalarının kendilerini zayıf ve önemsiz hissetmelerine neden olurlardı.
14. Bölüm 26 Ağustos. Mikael Lisbeth'in mesajını okudu. Kendi kendine söylendi. Vay be! Saat ikindi vakti beşti. Masadan endişeyle kalktı, denize baktı. Rüzgar şiddetini arttırmıştı. Uzakta bir yelkenli gidiyordu. Şerpa diye düşündü. Şerpa. Bunun herhalde bir anlamı olmalıydı. Savunma Bakanı'yla ilgisi olduğunu düşünmüyordu ama yine de... Göz ardı edilecek bir şey değildi. Johannes Forsell 2008 Mayıs'ında Everest'e tırmanmıştı. Mikael derin bir araştırma yapmaya karar verdi. Yaşanan dramla ilgili yeterince malzeme vardı. Bunun nedeni daha önce tespit ettiği gibi Clara Engelmann'dı. Clara Engelmann gösterişli bir kadındı. Sarıya boyalı güzel saçları, estetikli dudak ve göğüsleriyle dedikodulara konu olmuştu. Hakkında çok konuşulan sanayici Stan Engelmann'la evliydi. Engelmann'ın New York'ta, Moskova'da, St. Petersburg'da oteli ve daireleri vardı. Clara yüksek sosyeteden değildi, Macaristanlı eski bir modeldi. Bir ABD seyahatinde Las Vegas'ta Miss Bikini yarışmasını kazanmıştı, Stan'le tanışmıştı. Stan yarışma jürisindeydi. Tabii bulvar gazetelerinin bayıldığı bir detaydı bu. Clara 2008 yılında 36, kızları Juliet 12 yaşındaydı. New York'taki St. Joseph's College Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmuştu. Herhalde kendi başına bir şeyler yapabileceğini göstermek istemişti. Şimdi yaklaşık 10 yıl sonra ana kampta nasıl bir öfkeyle karşılandığını söylemek kolay değildi.
Vogue dergisinin yayımladığı blogunda moda kıyafetlerle çektirdiği, beceriksizce stilize edilmiş bir dizi fotoğraf vardı. Bariz bir şekilde aşağılayıcı, cinsiyetçi bir dille tarif edilmişti. Gazeteciler kadını içi boş bir görüntüye çevirmiş, dağın ve yerel halkın antitezi olarak sunmuştu. Vahşilerin saflığına karşı zengin batının görgüsüz temsilcisi. Clara Engelman, Johannes Porcel ve şu anda sekreteri olan arkadaşı Svante Lindberg'in olduğu ekipteydi. Her biri zirveye ulaşmak için 75 bin dolar ödemişti. Muhtemelen bu da öfkeye yol açmıştı. Everest'in o yıllarda zenginlerin egolarını şişirdikleri uğrak bir yere döndüğü söyleniyordu. Ekibin lideri Viktor Grankin adında bir Rus'tu. Ekipte 3 rehber, 1 ana kamp lideri, 1 doktor, 14 şerpa ve 10 müşteri vardı. Şerpalardan biri bizim dilenci olabilir miydi? Mikhail'in aklına ilk gelen şey buydu. Olayın kendisine odaklanmadan önce adamları tek tek araştırdı. Bunlardan biri İsveç'e gelmiş yahut Forsell'le özel bir ilişki kurmuş olabilir miydi? Kolay bir iş değildi, çoğuna ulaşılamıyordu. Bulabildiği en yakın ilişki genç şerpa Jangbu Chiri'ydi. Jangbu Chiri ile Forsell 3 yıl önce Chamonix'te buluşup bira içmişlerdi. Tabii bu daha sonra düşman olmayacakları anlamına gelmezdi. Ama internetteki resimlerinde komik denilecek kadar neşeliydiler. Baş parmaklarını yukarı kaldırmışlardı. Mikael'in görebildiği kadarıyla ekipteki şerpalardan hiçbiri Forsell hakkında kötü bir şey söylememişti. Daha çok dezenformasyon kampanyasıyla birlikte baş gösteren Forsell'in grubu yavaşlatıp engelleyerek Clara Engelman'ın ölümüne neden olduğuna dair anonim suçlamalar vardı. Fakat şahit ifadeleri tam tersini söylüyordu. Grubu yavaşlatan Clara'ydı. Ölümcül dram yaşandığında Forsell ile Svante Lindberg diğerlerini çoktan geride bırakmış yalnız başlarına zirveye çıkmışlardı. Yok, Mikael bu dedikodulara hala inanmıyordu. Belki inanmak istemiyordu. Araştırmacı gazetecinin arzusunu gerçeğe ikame etmeye karşı uyanık olması gerektiğini tecrübesi gereği biliyordu. Belki şimdi böyle bir durumdaydı. İnternet trollerinin nefret ettiği adamın tükenmiş bir zavallıyı zehirleterek öldürttüğünü düşünmek istemiyordu. Yine de ne berbat bir şeydi. Mikael Lisbeth'in mesajını ve muhtemel akraba Robert Carson'la ilgili dokümanı bir kez daha okudu. Colorado'da yaşayan Robert Carson'ı belki araştırma gözünü boyadığından enerji ve neşesiyle biraz Forsell'a benzetti. Fazla düşünmeden Lisbeth'in yazdığı telefon numarasını aradı. "Bob," dedi bir ses. Mikael kendini tanıttı, derdini nasıl anlatacağını bilemedi. İşe pohpohlamakla başladı. "İnternette süper gen sahibi olduğunu okudum." Robert Carson güldü. "Etkileyici değil mi?" "Çok. Umarım seni rahatsız etmiyorumdur." "Hiç rahatsız etmiyorsun. Sıkıcı bir tez okuyordum. DNA'm hakkında konuşmayı tercih ederim. Bilimsel bir dergide mi çalışıyorsun?"
"Pek sayılmaz. Şüpheli bir ölümü araştırıyorum."
"Of of." Endişelenmiş gibiydi. Evsiz biri, el ve ayak parmakları kesilmiş 54-55 yaşlarında bir adam. Cansız bedeni Stockholm'de bir ağacın altında bulundu. Senin gibi EPAS bir geni olan biri. Muhtemelen 4. ya da 5. kuşaktan akrabasınız.
Çok acı. Adı ne?
Mesele bu işte. Adını bilmiyoruz. Bulabildiğimiz en yakın akrabası sensin.
Peki nasıl yardım edebilirim?
Doğrusu bilemiyorum. Bir meslektaşım adamın dağ tırmanışında becerikli bir taşıyıcı olabileceğini söylüyor ve bedenindeki hasarın dağda yaşanan feci bir olaydan kaynaklanmış olabileceğini. Şerpa akrabalarından bu tarife uyan biri var mı?
Tanrım, sanırım çok sayıda var. Yani bütün akrabaları hesaba katarsak.
Somut bir şey diyebilir misin?
Biraz düşünürsem kesin bir şey diyebilirim. Tam bir soy ağacı çıkardım. Biyografik bilgileri de yazdım. Bana gönderebileceğin başka bilgiler var mı?
Mikael bir süre düşündü.
Eğer gizlilik kurallarına uyma sözü verirsen otopsi raporlarını ve DNA analizini gönderirim.
Söz veriyorum.
O zaman birazdan elinde olur. Hemen incelersen sevinirim. Robert Carson bir süre sustu.
Biliyor musun dedi, bu bir onur. İsveç'te bir akrabamın yaşamış olduğunu bilmek güzel bir duygu. Her ne kadar acıklı bir öyküsü olsa da.
Maalesef acıklı bir öykü. Bir kadın arkadaşım onunla karşılaşmış.
Ne olmuş?
Çok huzursuzmuş. 2008 Mayıs'ında Everest Dağı'na tırmanan şimdiki savunma bakanımız Johannes Forssell hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylemiş.
2008 Mayıs'ı mı dedin?
Evet.
Clara Engelman o zaman ölmemiş miydi?
Evet.
Tuhaf.
Niçin?
O 2000 içinde bir akraban vardı. Efsaneleşmiş şerpalardan biriydi ama 3-4 yıl sonra öldü.
Yani Stockholm'daki şerpa o olamaz.
Hayır.
O ekipte olduğunu bildiğim şerpaların listesini gönderebilirim.
Belki bir ipucu bulabilirsin.
Çok iyi olur.
Olayın Everest'le bir ilgisinin olduğunu sanmıyorum ama dedi Mikael kendi kendine konuşur gibi.
Savunma Bakanı ile bu adam arasında bir bağ olması çok uzak bir ihtimal gibi geliyor bana.
Yani ön yargısız bir araştırma yapacağız.
Sanırım. Bu arada hayat hikayeni okumak heyecanlıydı.
Teşekkürler dedi Robert Carson. Seni arayacağım.
Mikael telefonu kapattı, düşüncelere daldı. Lisbeth'e teşekkürlerini iletirken Forssell, Everest, Matt Sabin ve diğer konularda bildiklerini de yazdı. Resmin bütününü görmesinde fayda vardı. Lisbeth Mikael'in e-postasını gecenin 10'unda gördü, okumadı, kafası başka bir şeyle meşguldü. Üstelik bir kavganın ortasındaydı.
''Şu lanet olası bilgisayara bakmaktan başka bir şey yapmaz mısın?'' dedi Paulina dişlerini sıkarak.
Lisbeth lanet olası bilgisayara bakmaktan başka bir şey yaptı. Başında dikilen Paulina'ya baktı. Uzun kıvırcık saçları omuzlarına dökülüyordu. Çekik, ifade dolu gözleri ıslaktı, öfkeliydi.
''Thomas beni öldürecek.''
''Münih'te ailenin yanına gidebileceğini söylemiştin.''
''Oraya gelir. Annemle babamı yalan dolanla ayakta uyutur.'' Onu seviyorlar ya da sevdiklerini sanıyorlar.
Lisbeth başını salladı, düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Ne olursa olsun beklemeli miydi? Hayır, kararını verdi, artık geri çekilemezdi. Fakat Paulina'yı da Stockholm'e götüremezdi. Stockholm'e hemen gitmeliydi, yalnız başına. Geçmişe saplanıp uzun süre pasif kalamazdı. Harekete geçmeli, olayı yakından takip etmeliydi, yoksa başkaları zarar görürdü. Özellikle Galinov gibi adamlar oradayken.
Onlarla konuşmamı ister misin?
Ailemle mi?
Evet.
Hayatta olmaz.
Niçin?
Çünkü sen UFO'ların sosyal hayattaki versiyonusun Lisbeth. Bunu bilmiyor musun diye tısladı Paulina. Çantasını kapıp dışarı çıktı. Kapıyı şiddetle kapattı.
Lisbeth peşinden gitsem mi diye düşündü. Ama her zamanki gibi bilgisayarına yapışıp kaldı. Camilla'nın Strandwagen'deki dairesinin etrafındaki güvenlik kameralarını hackleme işine devam etti. Pek hızlı yürümüyordu, araya başka şeyler karışıyordu. Tek engel Paulina'nın sinir krizi değildi, başka şeyler de vardı. İçinde bulunduğu durumda fazla acil olmasa da Mikael'in e-postası da bunlardan biriydi. Şöyle yazıyordu. Nasıl yaptığını anlayamıyorum. Alkışlar, alkışlar. Şapka çıkarıyorum. Dilencinin savunma bakanı Johannes Forssell ile ilgili bir takım şeyler sayıkladığını söylemeliyim. Me took him. I left Mom Sabin demiş. Bu tür şeyler. Belki Matt Sabin. Belirsiz. Johannes Forssell 2008 Mayıs'ında Everest'e tırmanmış. Anlaşıldığı kadarıyla ölümden dönmüş. O zaman dağın güney cephesinde olan şerpaların listesini gönderiyorum. Belki oradan da bir şeyler bulabilirsin. Robert Carson'la konuştum, yardım etmeye çalışacak. Kendine iyi bak, teşekkürler. M. Not: Matt Sabin diye biri var, deniz kuvvetlerinde albaymış. Savunma Yüksek Okulu'nda askeri tarih dersleri vermiş. Birkaç yıl önce Abisko'da ölmüş. Forssell'le birbirlerine girmişler.
Vay be diye mırıldandı Lisbeth, vay be.
Başka bir şey demedi. Bu konuyu bir kenara bıraktı, güvenlik kameraları işine devam etti. Ama belli ki parmaklarının kendi tercihleri vardı. Yarım saat sonra Forssell'le Everest'e tıkladı. Clara Engelman adında bir kadınla ilgili uzun bir habere takılıp kaldı. Clara Engelman'ı birazcık Camilla'ya benzetti. Kız kardeşinin ucuz bir kopyası gibiydi. Aynı ışıltı, merkezde olmaya alışık kendinden emin tavırlar. Lisbeth'in bu kadınla ilgilenmek gibi bir niyeti gerçekten yoktu. Yapacak başka işleri vardı. Yine de okumaya devam etti. Öyle kendini vermeden üstün körü. Kameralarla ilgili Plague'ye yazdı. Paulina'yı aradı, cevap alamadı. Ama Mikael'in bahsettiği olayla ilgili adım adım genel bir fikir edindi. Özellikle Johannes Forsell'in dağ tırmanışı ile ilgili.
Forsell ile arkadaşı Svante Lindberg 13 Mayıs 2008'de öğlen saat 1'de zirveye ulaşmışlar. Gökyüzü açıkmış. Bir süre zirvede kalıp manzarayı seyretmişler, fotoğraflar çekmişler ve ana kampa rapor vermişler. Kısa bir süre sonra dar kaya geçidinden güney zirvesine tırmanan Hillary Stepp sorun yaşamaya başlamış. Saat 3.30'da daha 8500 metrede balkon denilen yerdelerken oksijenlerinin yetmeyeceğinden endişelenmeye başlamışlar. Hatta aşağıdaki dördüncü kampa ulaşamayabilirlermiş. Görüş açısı da bozulmuş. Forsell etraflarında ne olup bittiğini bilmese de ciddi bir şeyler olduğunu hissetmiş. Telsizden çaresiz sesler duymuş. Daha sonra dediğine göre o an bunları tam olarak anlayamayacak kadar bitkinmiş. Yalnızca açıklıklara doğru sendeleyerek yürümüş. Ayaklarının üzerinde zor duruyormuş. Çok geçmeden hava da bozmuş, göz gözü görmüyormuş. Soğuk felaketmiş, eksi 60'lardaymış, donuyorlarmış. Aşağı neresi, yukarı neresi çıkaramıyorlarmış. Bu durumda güney tarafındaki çadıra nasıl ulaştıklarına dair ayrıntılı bilgi verememeleri normal sayılabilirdi. Eğer bilinmeyen bir şey olduysa akşam 7 ile 11 arasında olmalıydı. Lisbeth anlatılanlar arasında fazla olmasa da bir takım tutarsızlıklar gördü. Özellikle Forsell'in durumunun ne kadar ciddi olduğu ile ilgili. Yaşadığı kriz sonradan biraz hafifletilmiş gibiydi. Lisbeth bunu çok dikkate almadı. Öğleden sonra dağın başka tarafında yaşanan Clara Engelman ile rehberi Victor Granke'nin öldüğü felaketle karşılaştırıldığında önemli bir şey değildi. Bu konuda sütunlar dolusu haber yazılmasında hiçbir tuhaflık yoktu. O gün daha çıkan onca kişinin içinde niçin en prestijli müşteri ölmüştü? Niçin hakkında en çok yazılan, en çok aşağılanan, en çok hırpalanan kişi ölmüştü?
11. ayrımın sonu. Sayfa 154.